Ayrım 8. Fırtına Çocukları, Nikolay Ostrovski. Sayfa 141. 8. Bölüm. Alev'in kırmızı dili gece lambası yerine kullanılan inek yağı dolu kabın kenarlarını yalıyordu. İri bir kuşun gölgesi koridorun duvarında kanatlarını çırptı. Bu küçük kırmızı alev kollarını dizlerine dolamış oturan Sarah'ı büyülemişti sanki. Meğer ise bir çizmenin koncunu dikmeye çalışıyordu. Küçücük odada çıt çıkmıyordu. Herkes yatmıştı. Meğer kimseyi rahatsız etmemek için gürültüsüz bir iş seçmişti. Yaşlı dedesi hastaydı. Hayatın binbir türlü cilvesi kovulmaları, taşınmaları en sonunda yatağa düşürmüştü onu. Eski müşterileri bu dükkana gelemezdi. Çünkü burası onlara uzak düşüyordu. Yenilerini bulmaksa hiç kolay değildi. İnsan ancak uzun yıllardan sonra kendini, işini bilir ve kunduracı olarak kabul ettirebilirdi çevresine. Yer değiştirildiğinde her şeye yeniden başlamak gerekirdi. Güç çok güçtü. Hele 64 yaşında olunca kim bilir babasının ne mutlu, ne neşe dolu günleri olmuştu. Sarah onun kendisine anlattıklarını düşündü. Oysa o bu hayatta yalnızca birbirine benzeyen gri tahtadan küçük civataların olduğunu sanırdı. Ardı ardısı kesilmeyen tek düze çekiç gürültüleri, deri kokusu, iki büklüm olmuş şafaktan gecenin geç saatlerine kadar yorgunluk nedir bilmeksizin çalışan bir adam. 11 yaşından beri böyle çalışıyordu. Kuş duvarın üzerinde kanatlarını çırpıyordu. Sarah gözlerini kapatıp düşünmeye koyuldu. Kendisinin, Meyer'in, Mois'in, o küçük kızıl saçlı Mois'in aynı kaderi paylaşmaları olacak şey miydi? Çok eskilerde daha her şeyi yeni öğrenmeye başlayan bir kızken büyük annesi kader gizemli bir konuktur. Bütün genç kızlar onun gelişini umutla, heyecanla beklerler. Onu tanrı yollar. O katı yürekli ve merhametsizdir. Ondan kaçınılmaz, ona karşı konulmaz. İnsan ona ne kadar boyun eğerse kendisi için o kadar iyidir, derdi. Büyük annesi öleli yıllar olmuştu. Onun masalları çoktan unutulmuştu. Sarah'ın küçük aklına serpiştirdiği din tohumları yeşermemişti. Eğer kader bu soğuk sonbahar gecesinde babaannesinin anlattığı gibi gizemli bir şekilde gelecek olsa, Sarah o felaket habercisinin yüzüne kapayacaktı kapıyı. Zaten tenekeci Fallox'un sırf ona hayatı zehir etmek için geldiğini çok iyi biliyordu. Kendisine güvenliydi, bir de atölyesi vardı. Kısacası genç kızlar için bulunmaz bir eşti. Çok öfkeli bir kadın olan annesiyle hala döverdi çocuğunu, karısının nasıl anlaşabileceğini hiç düşünmüyordu. Bu onun için pek de önemli değildi. 3 işçisiyle bir evi vardı. Evlenmesi gerekiyordu. Sarah da kendisi için biçilmiş kaftandı. Ona çocuklar doğuracak, güzel yemekler pişirecek, sazan balığı kızartacaktı. 5 yıl sonra da yaşlanacak ama babalarının kızlarından başka bir serveti yoksa bu tüm Yahudi kızlarının kaderiydi. Birisi hafifçe kapıyı vurdu. Birbirine girmiş saçlarla gaga bir burun gölgesi vurdu duvara. "Raymond bu. Beni almaya geldi," dedi Sarah alçak sesle yerinden kalkarak. Raymond'la birlikte nemli bir sonbahar havası da girdi odaya. "Hemen giyiniyorum." Raymond Meyer'in elini sıktı ve ayakkabıcının karşısında duran büyük babanın koltuğuna oturdu. Sarah üzerine bir ceket geçirerek geldi. Meyer dikişine devam ediyordu. Sarah onun halinden hoşnut olmadığını sezdi. "Bu yağmurda nereye gidiyorsunuz? Hem de bu saatte. Zamanı mı şimdi?" Meyer açık açık konuşmasa da Raymond onun ne demek istediğini anlayarak kızardı. Sarah bir an duraksadıktan sonra "Ona söylemeli miyiz?" dedi. "Bilmem ki," diye kuşkuyla cevap verdi Raymond. "Bence bal gibi söyleyebiliriz. Dinle, Meyer. Bir dakika için bırak iğneni elinden. Vaktim yok, acele yerine getirmem gereken bir siparişim var. Meyer, bu gece şehirde bir ayaklanma olacak." Meyer'in kendi gözleri kadar kara olan iri gözlerinin üzerine dikildiğini gören Sarah sustu. "Bir ayaklanma mı?" Bunu nereden öğrendin? Hem daha cümlesini tamamlayamadan Sara, belki sen de bizimle birlikte gelirsin meğer, diye atıldı. Nereye? Gelirsen söyleriz. Meğer gözlerini kırpıştırıp beceriksizce dudağını ısırdı. İğnesini yeniden eline aldı. Ben buradan bir yere adım atmam. Kuşun kanatlarından birini çırptığını gördü duvarda. Zaten sen de gitmeyeceksin. Hadi doğru yatağa. Evet evet. Bir daha gelmesin. Senin asılmanı istemiyorum, diye mırıldandı korku ve öfkeyle. Raymond konuşulanları duyuyor ama bir anlam veremiyordu. Meğer eliyle kendisini işaret edince kimden söz edildiğini anladı. Peki, gelmezsen gelme, ben gidiyorum. Hiç düşünmemiştim senin bu kadar... Sara ona korkak demek istiyor ama cesaret edemiyordu. Meğer elindeki botu döşemeye düşürdü. Herkes kapının vurulduğunu sanıp korkuyla dikildi. Aileni düşünebilirdin. Babam... Hepimizi öldürsünler mi istiyorsun? Hiç mi vicdanın yok? Gidip ne yapacaksın orada? Vicdanım mı? Ben yaşamak istiyorum meğer. Yaşamak. Bu mudur vicdansızlık? Hıh. Yaşamak istiyormuş. Ölüme gidiyorsun, haberin yok. Bıktım artık. Hep açlık, hep sefalet. Parası olanlar, gücü olanlar size ayaklarındaki botlarla vurabilir. Öldürebilirler sizi. Hepimiz bu adamların canları istedikleri an ezdikleri birer böcek olduktan sonra yaşamak neye yarar söyler misin bana? Sokakta öldürülmeyi yeğe tutarım. Bütün bunları kim öğretti sana Sara? Diye bağırdı. Hayat, bu lanet olasıca hayat. Senden daha akıllı adamlar bir şey yapamadıktan sonra sen dünyanın akışını değiştireceğini mi sanıyorsun? Sara ayağa kalktı. Bir şey yapamamışlar mı? Sen başkalarının senin için bir şey yapmasını bekliyorsun. Bu arada sen de Şipelmanlarının, Barankoviçlerin önünde sürünüyorsun. Hem kaderine küsüyorsun hem de kimse gelip seni görmeyince yumruklarını sıkıp lanetler yağdırıyorsun. Biz hepsinin işini bitirmek istiyoruz. Onlar senin de düşmanların. Niçin onlara karşı çıkmaktan korkuyorsun? Senin vicdanın nerede? Meğer hışımla Sara'ya baktı. Sinirli sinirli elindeki küçük zift topunu sıkıyordu. Benim vicdanım ailemdir. Biz olmazsak aç kalırlar. Anlıyor musun? Aç kalırlar ve kimse yardım etmez onlara. Gitmek mi istiyorsun? Peki git. Ne duruyorsun? Git git. Ben zavallı bir Yahudi kunduracıyım. Benim uğruna kendimi feda edebileceğim bir yurdum yok. Çarlık zamanında bana köpekmişim gibi davranıyorlardı. Almanlar geldiğinde değişen bir şey olmadı. Şimdi Polonyalılar var. İnsan dışarı bile çıkmayı göze alamıyor. Petluara'nın askerleri gelince durum değişecek mi sanıyorsun? Senin ayaklanmandan haberim yok. Kim iş başına geçmek ister onu da bilmem. Bildiğim tek şey bir Yahudinin evinde oturması gerektiğidir. İşçiler bu gece ayaklanıyor. İşçiler ha? Diye tekrarladı meğer. Şaşırmıştı. İstasyon tarafından lokomotifin gürültüsü duyuldu. Sonra bir sessizlik oldu. Arkasından üç kısa ama sağır edici düdük sesi. Raymond hırsla ayağa kalktı. Elveda meğer, dedi Serah titreyen bir sesle. Demek gidiyorsun. Meğer'in sesi de titriyordu. Evet. Meğer kaygıyla Serah'a baktı. Serah birkaç saniye daha bekledi. Hepinizi öldürecekler. Ayrıca dövüşmek için hiçbir şeyiniz yok, dedi alçak sesle. Ayağa kalktı, heyecandan habire gözlerini kırpıştırıyordu. Eğildi, çantasından bir kunduracı bıçağı çıkartıp Sara'ya uzattı. Hiç olmazsa bunu al. Kapı iki gencin arkasından kapandı. Meğer uzun zaman kıpırdamadan durdu. Üzüntü ve kuşku içini kemiriyordu. Ancak 50 adam odada yer bulabilmişti. O da itişe kakışa. Arta kalanlar avluda basamakların üzerinde ve kazan dairesine giden geçitte bekliyordu. Tüfekler, süngüler vardı hepsinin elinde. Olesya içerisi görünmesin diye yola bakan pencereye bir örtü asmıştı. Kovallo'nun emriyle kuru elbiseler giyen Andre ötekilerle birlikte mutfakta bekliyordu. Olesya Vasileke'de babasının bir pantolonunu, kendisinin eski bir kazağını ve çoraplarını vermişti. Ufaklık bunları ayağına geçirmeye uğraşıyordu. Genç kızın ayakkabılarını da giydi mi tamamdı iş. Olesya iki kardeşin pis ve ıslak elbiselerini bir dolabın içine atmıştı. Vasilek çoraplara bakarak ''Bunlar da bayağı uzun'' diye söyleniyordu. Acelesi vardı. Beyaz bıyıklı, uzun boylu adamın söylediklerini duymak istiyordu. ''Arkadaşlar, sanırım gereksiz söylevler vermenin sırası değil. Hepiniz burada kendi isteğinizle ne için geldiğinizi bilerek toplandınız. Şu halde kısa ve kesin bir karar alalım. Yoldaşlar, dövüşmekten çekinenler şimdiden ayrılsın. Kalanlar bizim başlangıçtan beri düşmanımız olan bu haydutların işini bitirmek isteyenler, kanlarının son damlasına kadar dövüşecekleri konusunda işçi sözü versinler. Kaçacak olanları...'' Royeski susmuş, herkese teker teker bakıyor, akıllarından geçeni anlamaya çalışıyordu. ''Kurşuna dizeriz!'' diye atıldı onun yerine Stepovi. Royeski ona dönerek, ''Evet, kaçan yalnızca bir korkak değil, aynı zamanda haindir de!'' dedi. Pencerenin yanında silahına dayanmış ayakta duruyordu. Sesini yükseltmeden, her zamankinden yavaş kelimeleri anlaşılır bir şekilde söyleyerek, sözlerini tartarak, en tabii ve en basit deyimleri seçerek konuşuyordu. Gür saçlı bu adamın sakinliği her şeyi anlayıp kolayca kavrayan bakışları herkese güven veriyor, güçlerine inançlarını arttırıyordu. Çekiciliği doğallığından, davasının doğruluğuna olan sarsılmaz güveninden kaynaklanıyordu. O tek başına hayatlarını ihtilale adayanları simgeliyordu. ''Vakit tamam Sigismund'' dedi Kovalla saatine bakarak. Ravieski başlığını giydi. ''Evet arkadaşlar, zaman varken iyice düşünüp karar vermek sonradan caymaktan çok daha iyidir.'' dedi yüksek sesle. Kimse kıpırdamadı. Ravieski yoldaşlarını baştan aşağı ısrarla büyük bir dikkatle inceledi. Çoğunun şimdiye dek hiç savaşa katılmadığı silah tutuşlarından, tüfeklerinin kayışlarını kollarının arasından geçirmeyecek kadar çok sıkmalarından belli oluyordu. Ama yüzleri ''dövüşeceğiz'' diyordu. Örneğin şu top burunlu, kasketini kulaklarına kadar indirmiş, tüfeğini kollarında bir genç kız varmış gibi sevecenlikle tutan küçüğün gözleri ciddiyetle doluydu. Yüzlerindeki anlam onun bir çocuk olduğunu ele veriyordu. Taş çatlasa 18 yaşlarındaydı. Deri kasketli, zayıf bir işçi herkes adına cevap verdi. ''Buraya fikir değiştirmek için toplanmadık. Korkaklar evlerinde kaldılar. Buradakiler ise caymak için gelmediler.'' Ravieski silahını omzuna koydu. ''Kararımızı dışarıdakilere bildirin. İhtilal komitesi beni başkan olarak görevlendirdi. Ayrıca iki de yardımcı seçin. Chobot, Stopyi, başka kimse yok mu?'' ''Hayır.'' ''Öyleyse gidiyoruz. Mermisi bol olanlar başa geçsin. Cephaneyi ele geçirdikten sonra şehire, oradan da hapishaneye saldıracağız. Herkes grup şefini biliyor mu? Kuşkun olmasın. Hem de nasıl tanıyoruz?'' 163 adam gecenin karanlığında kayboldu. Adımlarının gürültüsü yağmurun sesine, rüzgarın uğultusuna karışıyordu. Evden en son ayrılan Kovollo oldu. Kızını öpmedi. Edvi ile Pıtaka'dan çekinmişti. ''Yaşlı iyice bunamış diyecekler. Şimdi duygulu olmanın sırası değil. Ağlamak daha da kötü,'' dedi kendi kendine. Odaya şöyle bir göz attıktan sonra sahte bir kayıtsızlıkla ayakkabılarının burnuna bakarak, ''Korkma kızım, kahvaltıya döneriz. Biraz hamur işi yap, bir de cacık. Hadi hoşça kal.'' Kapının eşiğinde bir kez daha arkasına döndü. Olesya'nın gözleri dolmuştu. ''Hadi hadi, kahvaltıya döneceğiz dedim ya. Sen de tetikte dur Andre. Evin kapısını kilitleyin. İçeri kimse girmemeli. Size bir tüfek bırakırdım ama o daha da kötü olur. Holde bir balta var.'' Merdivene çıkar çıkmaz Andre'ye, ''Eğer başaramazsak Edvi ile Olesya'yı alır, bir torbaya da sizin için gerekli eşyaları koyar, Sosnovka'ya kaçarsınız,'' dedi fısıldayarak. ''Ya ev?'' ''Ev mi? Ölürsek zaten kimse yaşayamaz içinde. Kızıma göz kulak ol.'' ''Ama Georgia baba, ben?'' ''Evet biliyorum, dikkatli ol. Eğer beni...'' Kovalo sustu. bahçe kapısına kadar gelmişlerdi. Andre yaşlı adamı görmüyordu bile. Ona bir ağabey gibi bak. Andre yağmurun gürültüsünden zor duyabildi son sözleri. Ondan başka kimsem yok bu dünyada. Benim de ondan başka. Neyse, o konuyu sonra görüşürüz. Sen şimdilik dikkatli olmaya bak. Andre eve döndü. Kapıyı sürgülemek istediyse de beceremedi. İlk kez parmaklarında dayanılmaz bir acı duymuştu. Olesya, kapat şu kapıyı. Ben bu Allah'ın belası yanmış ellerimle beceremiyorum. Büyük odadaki lambayı da söndürdüler. Edwy pencerenin kenarına yerleşti. Eğer fabrikaya doğru tek vagonlu bir lokomotif geçerse cephanelik ele geçirilmiş demekti. Sigismund kadınların evde kalmasını emretmişti. Oysa Edwy onun yanında daha iyi olurdu. Şimdi bütün gece boyunca bekleyecek, üzülecek ve kaygılanacaktı. Göster bakayım ellerini. Aman Allah'ım, neden şimdiye kadar bir şey söylemedin diye bağırdı Olesya. Metelski'nin bıraktığı paketi getirdi. Andre'nin derisi tabaka tabaka kalkan yanmış parmaklarına pansuman yaparken ona acıdığı yüzünden kolaylıkla anlaşılıyordu. Vasilek onlara bakıyordu. Mutfağa git, tahta karyolada yat, dedi Andre sevecenlikle. Yok, eve gitsem daha iyi olur. Şimdi annemden bir araba dolusu laf işiteceğim. Bağıracak, çağıracak, bütün gün nerelerdeydin diye soracak, dedi çocuk cevap olarak. Bir şey olmaz, sen git yat. Yarın eve birlikte gideriz. Kimse kılına bile dokunmayacak. Duyan da annemin seni dövmekten başka bir iş yapmadığını sanacak. Tabii, sana göre hava hoş. Nasıl olsa kabak hep benim başıma patlıyor. Herhalde yaptığın binbir türlü haylazlıktan sonra seni okşamalarını beklemiyorsun. Vasilek burnunu ceketinin koluna silerek kırgın, sessiz mutfağa girdi, yatar yatmaz da uyudu. Andre dudaklarını ısırarak Olesya'nın bembeyaz pansuman bezlerini saran o becerikli ellerine bakıyor, genç kızın eli eline değdikçe ürperiyordu. Olesya kolaylık olsun diye yere oturmuştu. Andre onu baştan aşağı süzüyor, acısının kızı da üzdüğünü güzel uzun kirpiklerini çırpınışından, erişilmezliği içinde daha da çekici olan dudaklarının hafifçe titremesinden anlıyordu. Andre hiç öpmemişti onu, cesaret edememişti. Biliyordu, kızın en ufak bir taşkınlığı affetmeyeceğini. Bu yüzden de sırf onun arkadaşlığını ve güvenini sürdürebilmek için kendi iç tepilerine karşı koymaya çalışıyordu. Olesya pansuman yapmayı bitirmişti. Makası almak için uzandığında ''Çok dayanıklısın sen'' dedi. Bir an elbisesinin üstünden kızın göğüslerini görmüş, istemeden yaptığı bu saygısızlık hiç hoşuna gitmemişti. Büyük bir üzüntü kaplamıştı kalbini. ''Neyim var? Canını mı yaktım?'' ''Evet, ama bir daha belli etmem.'' ''Gördün mü ne kadar beceriksizim? Hem canını acıtıyor, hem de farkına bile varmıyorum.'' Andre cevap vermedi. ''Hadi sen yat, dinlen biraz. Ben Edwin'in yanına gidiyorum. Işığı söndürüyorum.'' Olesya gittikten sonra Andre uzun süre başını ellerinin arasına alarak masanın başında durdu. Kara kara düşünüyordu. Genç kızın yere serdiği yatağa uzandı. Yorgundu. Uyumaya çalıştı. ''Neden hep onun arkasından koşuyorum?'' diye sordu kendi kendine. Sanki dünyada başka kız yok. Kendini Olesya'nın özel bir yanı olmadığına inandırmak istiyordu. Ondan daha güzelleri var. Örneğin Paşa Solukta ya da Marina Konovski, tapılacak kızlar. Hepsi de iyi kalpli, neşeli. Dünyada güzel kızlara kıran girmedi ya. Ama ben nedense hep bunun peşindeyim. Gülüyor, alay ediyor, emrediyor. Üstelik parmağının ucuyla bile olsa dokunmana izin yok. Ondan daha güzel kızların hoşuna giden ben, bütün bunlara ses çıkarmıyor, her şeyine katlanıyorum. Bu düşünceler onu daha da mutsuz etmişti. Bu da benim kaderim, her şey tersine gidiyor, diye düşünürken uyuyakaldı. Düşünde genç kızın o güzel kaşlarını, ışıl ışıl yanan gözlerini gördü. Sanki o şahane gözler yine alay ediyor, yine bir şeytanlık düşünüyordu kendisi için. Kadınlar meraklı ve sessiz hala pencerenin önündeydi. Edwy Olesya'ya yatmasını sağlık verdi. Eğer bir şey duyarsam sizi uyandırırım. Olesya parmaklarının ucuna basarak odaya girdi. Evin sessizliğini bozmamak için nefes almak bile istemiyordu. Yerinde duramıyordu bir türlü. Raevski, Kovalla ile karşılaştığından beri yaşamları eski sakinliğini yitirmişti. Her an bir tehlike söz konusuydu. Olesya babasını çok ama çok seviyor, onun için endişeleniyordu. Pıtaka'yı uyandırmamak için gürültü yapmadan yatağa girdi ama Andre uyumuyordu. Elleri cayır cayır yanıyordu. ''Sen uyumadın mı daha?'' diye sordu Olesya Andre'nin yatakta döndüğünü duyunca. ''Hayır. Ellerin çok mu acıyor?'' ''Ellerim mi?'' ''Hayır, hayır. Kalbimde derin bir sızı var.'' Andre yatağında doğruldu, başını önüne eğdi. ''Neden böyle konuşuyorsun?'' Olesya ona doğru eğildi. Çünkü mutluluk denen şey yok bu dünyada. Yalnızca kırgınlıklar var. İnsanlar yeryüzünde ne yaparlar bilmem ki. Her tarafta alabildiğine haksızlık. Olesya da şimdi yanına gelmiş, diz çökmüştü. Andre aşkını ona açıklamak isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Ona her şeyi söyleyecek, sonra da çekip gideceğim arkadaşların yanına, dedi kendi kendine. Ben de onlarla birlikte öleceğim. Ayağa kalkmak için elini uzattığında genç kızın dizlerine dokunduğunu hissetti. Olesya ellerini ellerinin üzerine koydu. Sonra yavaşça Andre'nin canını acıtmamaya dikkat ederek geri çekildi. Andre bir anda her şeyi unutmuştu. Acısını, arkadaşlarının hakaretlerini. Bu hafif okşayışı, dokunuşları daha çok yaşamak istiyordu. Genç kızın ağzından kendisi için iyi bir çift söz duyabilmeye dünyayı verirdi. Olesya, dedi yavaşça, üzüntülü bir sesle, neden böylesin sen? Ne demek istiyorsun? Olesya, hayatta senden başka bir mutluluğum yok benim. Genç adam kızın dizlerini elleri arasına aldı. Olesya karşı koyamıyordu. Acıdan yanan bu elleri nasıl itebilirdi? Dudaklarını kızın dizine değdirdi. Kızın bacaklarını örten sert kumaşla karşılaşınca hiddetlendi. Acısını unutup kumaşı yaralı elleriyle itti. Andre! Şimdi genç adam kızın dizlerini öpüyor, kızsa karşı koyacak gücü kendinde bulamıyordu. Bu tutkulu yaklaşım Olesya'yı çok şaşırtmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Kendine geldiğinde genç adamın çıplak dizlerini ihtirasla öptüğünü gördü. Olesya, hayatım benim. Kız birden ayağa kalktı. Andre engel olmaya çalışmadı. Olesya hiçbir şey söylemeden Edwin'in yanına gitti. Andre ümitsizce söylendi. Ne yaptım ben? Her şey bitti artık. Parmakları yeniden sancmaya başladı. Yatağa uzandı, kalbi hızlı hızlı atıyordu. Hep aynı, her şey tersine gidiyor. Allah belasını versin, diye söylendi. Ben de yarın terk ederim buraları. Daha ne gelirim ne de onu görürüm. Söylediklerine kendisi de inanmıyordu. Suratının ortasına tokadı yedin mi belki gidersin. Bu da pek kesin değil ya, ama günün birinde mutlaka olacak bu. Şimdiden bir şey söylenemez. Şimdi kim bilir hakkımda ne düşünüyordur. Herkes savaşmaya gitti, belki de ölmeye. Kız babası için üzülürken sen kalk bu haltı ye. Tam zamanıydı sanki. Birden bu ani çıkışından utandı. Peki ama aşkımı ona ne zaman söyleyebilirdim? Yarın belki hayatta olmam. Bugün ölümün eşiğinden bir mucize eseri dönmemiş miydi? Uzaktan bir takım sesler duyuldu. Andre dikkatle kulak kabarttı. Dizlerinin üzerinde doğruldu. Şenlik başladı mı ne? Ayağa kalktı, ellerini dikkatle öne doğru uzatarak kapıya doğru ilerledi. Odada iki kadın pencereye yapışmış bekliyordu. Benim, dedi Andre masaya çarptığında. Pencereyi açacağım, diye mırıldandı Edwin. Odayı birden bir nem kokusu kapladı. Yağmur hala yağıyordu. Gece karanlık ve sessizdi. Uzun süre dışarıya kulak kabartarak sessizce durdular. Bakın, ışıklar, lokomotif, başardılar, diye bağırdı Olesya. Karanlıkta birdenbire iki göz belirmişti. Sanki esrarengiz bir canavar inleyerek ve derin derin soluyarak ilerliyordu. Bir süre giderek yaklaşan gürültüye kulak verdiler. Şehir uyuyordu. Yağmurun ve akan suyun yumuşak sesi arasında bir gürültü yankılandı. Sanki esrarengiz bir el evlerinin damlarına avuç dolusu taş atmıştı. Sanki yaygaracı bir gece bekçisi mahalleyi dolaşıyordu. Uyuyanları kapılarına kepenklerine vurarak uyandırıyordu. O ıssız ve sessiz sokaklar birdenbire insanla dolmuştu. Her tarafta ışıklar yandı. Kimse onları görmüyordu ama sesleri duyuluyordu. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Çavuş Kobliski derin uykusuna rağmen gürültüyü duymakta gecikmedi. Hemen karargâhtan dışarı fırladı. Ancak giyinebilmişti, ayakları çıplaktı. Şimdi kaput ya da bot düşünecek zaman değildi. Ne mutlu ki canını kurtarabilmişti. Evlerin camları birbiri ardına kırılıyor, caddeler kaynıyordu. Sanki biri çılgınca trepak, trepak Rus halk dansı yapıyordu karargahın damında. Kolbiski birdenbire burnunun ucunda parlak bir ışık gördü. Koşmaya başladı. İki büklüm sokağa geçti, karşıdaki kapıya varmaya çalışıyordu. Sokakta makineli tüfeğin düzenli ve sert sesi duyuldu. Bu dar bir sokaktan hapishanenin kapısını ateş eden Stoposki'nin mitralyözüydü. Ravieski güçlü bir sesle bağırdı. İleri arkadaşlar! Raymond meydanın ortasında babasının yanında koşuyor, karanlıkta onu kaybetmekten korkuyordu. Hapishanenin kapısında bir cesede çarptı, az kalsın düşüyordu. O da babasının arkasından avluya girdi. Hapishanenin içinde ateş ediliyordu. Babasıyla birkaç arkadaşı o yöne doğru koştu. Bir mermi yağmuru başlamıştı. Bir adam kaçıyordu, bir başkası tutsak edilmişti. Bağırışmalar, kapının yanında göğüs göğüse çatışma, Raymond babasına nişan alan bir askeri süngüledi. Çobot aniden ortaya çıktı. Senyörlere ölüm, haydi gebertelim hepsini. Askerler süngüsünün karşısında çil yavrusu gibi kaçışıyordu. Ravieski merdivenlere doğru koştu. Önünde kasketini kulaklarına kadar indirmiş biri vardı. Çobot koridorda bağırdı. Patlat! Hey! Patlayı! Neredesin, cevap ver! Hepsini ele geçirdik! Dzebek arka avluda apoletlerini sökerken bir aşağı bir yukarı koşuyordu. Tek bir şey vardı kafasında. Bitti! Her şey bitti! Diyordu. Şimdi buraya da gelecekler. Nereye kaçabilirim? Tuzağa düşmüştü. Tuvaletlere koştu. Korku onu mide bulandırıcı kokuların çıktığı bu deliğe sığınmaya zorlamıştı. Tahtaların arasına sığınmış bu dayanılmaz kokudan yarı boğulmuş gibiydi. Yalnızca tek bir şey düşünüyordu. Yaşamak. En son ele geçen hapishane müdürü oldu. Patlai, Pişigoski ve onun sadık hapishane arkadaşı İri Kıyım Tsabluva içerideydiler. Stopivi ile öbür mitralyözcü Ignace Verba kapıda bekliyordu. Ignace'nin şimdi kendine ait bir mitralyözü vardı. Baskın sırasında askerlerden alınmıştı. Büyük bir zevkle silahını inceliyordu. ''Ben de sizinle geleyim.'' dedi Sara yalvaran bir sesle. ''Ne emrederseniz yaparım.'' Makinelerin sağa sola iyi dönüp dönmediğini kontrol etmek için yere çömelen Verba şaşkınlıkla arkasına döndü. Bir an düşündükten sonra ''Kadınlar için bir oyuncak değil bu.'' dedi kendinden emin bir sesle. Bir makineli tüfekle bir dikiş makinesi arasında büyük fark vardır sevgili bayan. Sara bu cevaba çok kırılmıştı. Hemen oradan uzaklaştı. Neden kırdınız onu? Diye çıkıştı Raymond. Pişenecek bir grup işçiyle birlikte koşarak geldi. Sıvışmayı başardı namussuz, diye bağırdı öfkeyle. Kim o sıvışan? Bunu soran Stopovi'ydi. O hayvan işte. Neydi onun adı? Dzebek. Her yerde aradık onu. Oysa tutuklular burada olduğunu söylüyorlar. Makineli tüfeği kuran Verba, ben damda bir kurşun ziyafeti çekeceğim, dedi. Tüfeği denemiş olurum. Makineli tüfeğin gürültüsü gecenin sessizliğini yırttı. Her şey yolundaydı. Stopovi küfürü bastı. Pişene çek, koş. Oradakilere bunun bir deneme olduğunu söyle. Tasalanmasınlar. Aristokrat beylerimiz daha kendilerine gelemediler. Pişenicek, Ravieski'nin sesini duyduğunda koridora çıkmıştı bile. Fabrikaya ve hapishaneye kapanıp Sosnokovka köylülerinin gelmesini beklemek aptallık olur. Hemen hareket etmeli. Onlara kendilerini toplayacak zaman bırakmamalıyız. Yarın sabaha kadar bütün şehir bizim olmalı. Elimizden geldiğince çok şey yapmalıyız. Onlar daha ne olduklarını anlayamadan başlarını ezelim. Ama unutmayalım ki askerlerin yarısı malikanede. Yakında burada olurlar. Chobot'un gür sesi Ravieski'nin sözünü kesenlerin bağırışmalarını bastırdı. Ravieski haklı. Sonuna kadar çarpışmalıyız. Aristokrat takımını gara doğru geriletelim. Herkes ayağa kalktı. Ravieski son emirleri verdi. Silahlarla arabaları buraya getirin. Mahkumlardan dövüşmek isteyenlere silah verin. Yoldaş Tisibula'a fabrikadan bir at alıp yıldırım gibi Sosnokovna'ya gidin. Çaçabel'in başına bir şey gelmiş olmalı. Sizin adamlarınız bize yardım etmek için burada kalacaklar. Onları hemen silahlandıracağız. Chobot, siz de 50 adam alıp pazardan nehire kadar olan yere saldırın. Onları gara doğru sürün. Biz bu arada vilayet konağını ele geçireceğiz. Birliğinizle ilişkiyi kaybetmeyin. Şifreyi unutmayın. İhtilal komitesi fabrikadadır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Herkes kapıya doğru yöneldi. Pişigoski Ravieski'ye yaklaştı. Ben ne yapmalıyım yoldaş? Boğru. Yüzü yara bere içindeydi. Seni bu duruma burada mı soktular? Dedi Ravieski. Evet diye cevap verdi Pişigoski. Ben de sizinle kalabilir miyim? Olur. Peki Magolniskilerin malikanesini basmaya ne dersiniz komiser yoldaş? Hepsini yakalayabilir, böylece rahatlarız, dedi boğuk bir sesle. Ravieski, eski seyisi bu öneriyi yapmaya iten nefreti şimdi daha iyi anlıyordu. Hayır, şimdilik buna imkan yok. Ancak şehri ele geçirdikten sonra. Pişigoski sessizce tüfeğini alıp kayışını öfkeyle taktı. Tisibula Ravieski'yi koridorda bekliyordu. ''Burada şef siz misiniz?'' diye sordu Ravieski gülümsedi. ''Evet, onun gibi bir şey.'' ''Öyleyse dinleyin. Ben Sosnokov'dan gitmiyorum. Gece her an ellerine düşebiliriz. Bu akşam sizinle burada kalacağım. Şafak'la birlikte yola çıkarım. O zamana kadar bakalım olaylar ne gösterecek.'' Ravieski, ''Herif çok temkinli.'' dedi kendi kendine. ''Sizin 20 kadar köylünüz hapishanedeymiş. Burada kaldığınıza göre onların başına geçin.'' Zaremba sinirli sinirli telefonun kolunu çeviriyordu. ''Alo, alo!'' diye bağırıyordu bir eliyle telefonun dinleyicisini koruyarak. Silah sesleri yaklaşıyordu. ''Alo, kumandanlık mı? Kimse cevap vermiyor, Allah kahretsin. Hepsi kaçmış, bizi bu azgınlarla tek başımıza bırakarak. Alo, kumandanlık! Hiç ses yok.'' Zaremba arabacılar gibi küfrediyordu. Vrona elinde bir tabancayla kapının eşiğinde göründü. ''Kulaklığı bırakın teğmen, telleri kesmişler. Hadi çabuk benimle gelin.'' Camlar tuzla buz oluverdi birdenbire. ''Gördünüz mü? Vilayet konağını hemen terk etmeliyiz. Yoksa kapana kıstırılmış iki fare gibi ele geçirecekler bizi. Gara doğru geri çekilelim. Bu aşağılık herifler bizi çarşı tarafından da sarmaya çalışıyor. Yakalanırsak nasıl olsa sağ çıkamayız. Ya bu Magolneski'nin yaptığına ne buyrulur? Beyefendi her akşam eve gidiyor. Ayrıca ordunun yarısı da onunla birlikte. Zaremba çok öfkeliydi. Her koyun kendi bacağından asılır diye cevap verdi Vrona. Sokakta Zaremba bir an durdu. Ama yüzbaşım, kime güvenip de dövüşeceksiniz? Bu sümüklülere mi? Hepsi korkudan donlarına yapar Allah için. Bunlar da asker mi? Zaremba öfkeyle yere tükürdü. Doğruyu söylemek gerekirse teğmen, bunların hiçbir asker değil. Kedi çükü hepsi. Eğer bir tümen Bavyeralı askerim olsaydı, ben bu serserilerin hakkından gelmesini bilirdim. Zaremba koluna yapıştı. Almanlardan bize yardım etmelerini istesek? Ateş sesleri daha da artmıştı. Kabul etmezler. Ancak onlara da saldırırsak belki. Birkaç asker koşarak yanlarına geldi. İçlerinden biri, ''Köprünün üzerindeler teğmenim.'' dedi soluk soluğa. ''Kes sesini.'' diye hırladı Zaremba. ''Hey siz, nereye koşuyorsunuz öyle orospu çocuk?'' Makineli tüfeğin patlama sesini bastırdı. Kurşunlar ıslık çalarak başlarının üzerinden geçti. Zaremba ile Vrona da koşuyordu. Askerler önlerinden şaşkın bir sürü gibi kaçışıyordu. Silah sesleri giderek daha yakınlarından yankılanmaya başlamıştı. Zaremba ile Vrona istasyon meydanına gelince durdular. bu alçaklar sürüsünü toplamalıyız diye bağırdı Vrona. Zaren Bey ise eline geçen ilk askeri yakalamış, bir yandan vuruyor bir yandan da buraya gelin diye bağırıyordu. Nereye gidiyorsun? Dur diyorum, ben sana kaçmayı gösteririm köpoğlu köpek. Dayağı yiyen asker inledi. Vurmayın teğmenim, vurmayın benim. Zaremba küfürü bastı. Asteğmen Zavonçki, siz ha? Askerleriniz nerede? Siz subay değil sümüklüğün birisiniz. Hadi ileri. Vrona da biraz ileride kaçanları yakalamaya çalışıyordu. Sonunda yarım yamalak düzene girip istasyonu ele geçirdiler ve kendilerine açılan ateşe karşılık vermeye başladılar. 8. ayrımın sonu. Sayfa 157.